Hepinize iyi bayramlar efendim. Zeytin Dalı'nın bu özel programında bu kez klasik müziğe yer verdik. Başak İdil Özen ve Edmond Char'ın Session Duosu ile birlikteyiz bugün. İkisi de konservatuar eğitimi almış, uzun yıllar birlikte klasik müziği yorumlamış dostlarım benim. Ve ilk albümlerini çıkardılar geçtiğimiz günlerde. Adı Gate. Girişte bu albümün klibinden kısa bir bölüm izlettik sizlere. Ve bugün bir bayram günü beni kırmadılar, sağ olsunlar. Zeytin Dalı'na konuk oldular. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhaba.
Nasılsınız Müge Hanım?
Vallahi iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Klipten dinledim. Ellerinize sağlık. Çok hoş olmuş. Her zaman zaten sizi takip etmek ilginç bir deneyim oluyor. Bugün bunları konuşalım istiyorum birazcık. Klasik müzik malum ülkemizdeki hali. Ve siz cesur adımlar atmaya devam ediyorsunuz bu konuda. Gate'e de hayırlı uğurlu olsun diyorum elbette. Bir ilk albüm. Ancak ondan önce tabii ki Session Duo'yu sormak istiyorum. Anlamını, açılımını, parantezlerini hanginiz başlarsanız o devam etsin.
Evet, çok teşekkür ederiz öncelikle güzel düşünceleriniz için. Bahsettiğiniz gibi biz Edmond'la uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Daha sonrasında çalışmalarımızla birlikte dört el çalışmaya başladık ve birlikte yol alırken session kendiliğinden şekillendi. Aslında bir zen terimi, meditasyon anlamına geliyor zen. Ve session'de zen içerisinde bir meditasyon tekniği, adanmışlık gerektiren bir meditasyon tekniği. Peki biz niye bu ismi Duo'muza verdik derseniz, aslında evet. Aslında gündelik yaşama bakışta olduğu gibi zen düşüncesinin kendiliğinden bir uyarlanışı diyebiliriz. Zen öğretisine ilgi duydukça bu düşünce kendini müziğimizde gösterdi. Ve biz de bu ismi vermek istedik. Aslında zen yaklaşımı birçok alana uygulanabilir. Politikaya, sanata, bilime olduğu gibi. Müziğe de uyarlanabilir. Çok da benzer tarafları var. Mesela adanmışlık ister, mesela egonuzu müziğinizin gerisinde bırakmanız gerekir. Toplumun yargılarından uzaklaşarak kendi yolunuzu bulmak için bir cesurca bir arayışa girmeniz gerekir. Buna benzer birçok bağlantı kurabiliriz. Ayrıca 20. yüzyıl müziğinde de zen düşüncesinin fikrinin tıpkı bizim kurduğumuz bağlantı gibi 20. yüzyıl bestecileri, bizim ustalarımız, öyle görüyoruz onları. Onlar da zen fikrinden, düşüncesinden çok etkilenmişler. Biz de Duo'muza bu ismi vermeyi istedik yola çıkarken.
Tam da onu soracağım, bu 20. yüzyıl müziğini yeniden düşünmek. Bunun sebebi neydi? Neden 20. yüzyıl müziği ve Fransız besteciler? Edmond, bunu da sana sormuş olayım.
Öncelikle teşekkür ederim. Başta iyi dilekleriniz, bizi ağırladığınız için. Neden 20. yüzyıl sorusuna gelirsek, öyle başlayalım. Günümüzün bütün, şu anda günümüzdeki müziğin aslında temeli 20. yüzyıla dayanıyor. 20. yüzyıl aslında bizim için de bir devrim niteliğinde. Klasik müziğin devrimi niteliğinde. Ve günümüze ulaşmak çabamız olduğu için buraya en başından başlamak istedik. Günümüzde yaptığımız müziği anlamak, onu tekrar yaşamak, yorumlayabilmek ve bu yorumlamanın üzerine kendi özgü dilimizi oluşturabilmek için 20. yüzyıl seçtik aslında. Çünkü daha önceki dönemler aslında çok fazla yapıldı. Hem kabul görmemesinin de etkisi çok var. Hem akademide hem konser salonlarında gördüğünüzde çok da kabul görmeyen, repertuarlarda çok çok yer verilmeyen daha çok böyle bilindik, popüler olmuş müziklere, eserlere yer verilmesinin etkisinin de olduğunu söyleyebilirim. Günümüze ulaşmak çabamız, kendi dilimizi oluşturmak çabamız diyeyim ilk başta. Fransız besteciler olmasının sebebi de bu devrimin Fransa'da gerçekleşmiş olması ve işte Debussy'nin, Satie'nin ve Ravel'in kendi dillerini oluşturmasıyla birlikte işte nasıl örnek verebilirim? Satie'nin yapıyı bozması gibi örneklerle çoğaltabiliriz aslında. Burada da sözü aslında biraz da İdil'e de vermek istiyorum. Biraz da heyecanlı vermiş olduğu etkiyle.
Ya, rahat ol, muhabbet gayet güzel gidiyor. İdil, bu 20. yüzyıl bestecileri Debussy, Satie, Ravel'i bize birazcık açsana. Bunlar neler yaptı?
Aslında 20. yüzyılda diğer sanatlarda gördüğümüz gibi, hatta toplumsal hayatta gördüğümüz gibi sanayileşmenin çok büyük önemi var. Gündelik hayat ve dünya bambaşka bir yere gitti. Bilimsel gelişmelerle de öyle. Ve bütün bunlara paralel olarak müzik de diğer sanatlarda olduğu gibi bir evrim geçirdi. Aslında evrimini, belki de geleneksel müziğin evrimini tamamladığını ve çok büyük bir kırılma yaşayarak başka bir yöne gittiğini söyleyebiliriz. Tabii ki dünya savaşlarının ve toplumsal hayatın çok etkisi var. Evet. Bu anlamda 20. yüzyılın başındaki sanatçılar geçmişten gelen ve kurumsallaşmış bütün yapılara bir savaş açtılar diyebiliriz. Bu da toplumsal duruşla sağlandı aslında. Toplumsal duruşları vardı, bir karşı çıkışları vardı. Dolayısıyla geçmişten bir şey devralmak yerine yeni insan için yeni bir dil yaratmak istediler. Burada Fransa'ya gelecek olursak, Fransa'nın önemi aslında Fransız devrimine kadar gidebiliriz. Fransa'nın öneminden bahsedecek olmak için. Çünkü burada Fransız devriminin sorgulamaları, o karşı çıkış, üretimler, bireyin uyanışı açısından tarihsel ilerlemedeki katkısı Fransız devriminin muazzam. Bir de mesela avantgard sözcüğünün Fransız kökenli olmasına da dikkat çekmeliyiz. Modernite açısından birçok kavram Fransa'da çok ciddi bir şekilde tartışılmış ve bu anlamda Fransa Avrupa'da öncü niteliğindeydi. Dolayısıyla biz de 20. yüzyılı başlatırken Fransa'daki bu birbiriyle yakın ilişkide olan üç besteciyi referans aldık. Zaten çok seviyorduk. Üzerinde çalışmalar yapıyorduk, düşünsel ya da çok uzun zamandır piyano icrası üzerine de çalışıyorduk. Dolayısıyla birbiriyle ilişkide olmuş, birbirini eleştirmiş, birbirinden beslenmiş üç besteciyi almak istedik, Çağdaş. Oradan yola başlamak istedik ve oradan günümüze bütün bir 20. yüzyılı tekrar okuyarak bugün ne yapabiliriz demek istedik. Çünkü aslında neden bireyleriz? Yani 1700'lerin, 1800'lerin insanı değiliz. Bizim duygudaşlarımız aslında 20. yüzyılın bireyleri. Oradan bugüne geliyoruz. Ciddi bir kopuş var. O yüzden 20. yüzyıl çok önemli bizim için.
Ya sadece müzik için değil, edebiyat için de 20. yüzyılın başı çok önemli bir yapı oluşturuyor. Ama bugün konumuz müzik olduğu için ben de bilmediğim sularda kendimi tutuyorum. Peki şunu sormak isterim. Bu esnada Türkiye'de neler oluyordu müzik bağlamında?
Bunun için biraz aslında şeye gitmemiz gerekebilir. Osmanlı'da 16. yüzyıla gitmemiz gerekebilir. Çünkü Fransa Kralı 1. François'nın 16. yüzyılda Osmanlı Sarayı'na bir oda müziği topluluğu gönderdiğini biliyoruz.
16. yüzyıl dedin değil mi Edmond?
16. yüzyılda.
Evet.
Sonrasında daha yakınlaşırsak, 2. Mahmut dönemine gelirsek, batılılaşmayla birlikte daha çok Avrupa müziğini Batı müziğine yöneliyorlar biraz ve ilk yapılan mehterhane olarak adlandırılan bu saray ordu, saray bandosu topluluğunu değiştirip Mızıkayı Humayun adını verdikleri, 1826'da Mızıkayı Humayun adını verdikleri bir saray bandosu müzisyenleri yetiştirecek bir yapı kuruluyor. Ve bu yapıyı kurduktan sonra bunun başına Giuseppe Donizetti'yi getiriyorlar. Avrupa'dan ilk defa Türkiye'ye şey geliyor, daha doğrusu Osmanlı'ya besteci geliyor ve saray bandosu için müzisyen yetiştirmek amacıyla. Bunu devam eden yıllarda 1917'ye geldiğimizde Darül Elhan adını verdikleri ilk, daha doğrusu Darül Elhan'ın Türkçe çevrimi konservatuar olarak kabul edebiliriz, İlk müzik okulu kuruluyor 1917'de. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde hemen 10 sene bile geçmeden tam adını hatırlayamayacağım, Musiki Temsil Kanunu ya da Musiki Temsil Akademisi Kanunu konuluyor 1924 Anayasası'nda. Ve bunun bu kanunun içerisinde Musiki Muallim Mektepleri kuruluyor. Bu Musiki Muallim Mekteplerinin görevi aslında yurt içinde çalışacak öğretmen yetiştirmek. Bununla birlikte 1925 ve 1928 yıllarında iki tane sınav yapılıyor. Öğretmen yetiştirmenin yanında bir de sanatçı yetiştirelim. Yani ülkemizde bu Batı müziğini icra edecek sanatçılar yetiştirme fikri oluşuyor. 1925'te yapıldıktan sonra ikincisi 28'de yapılıyor ve bu 28'de yapılan sınavda bu Türk Beşlisi bildiğimiz bestecilerin dördü bu sınavla birlikte yurt dışına gidiyor. Bu dördü dediğimizde Cemal Erkin, Adnan Saygun, Kazım Akses, Ferit Anlar. Bunlar devletin sınavlarını kazanıp gidiyorlar. Sadece aralarından Cemal Reşit Rey kendi imkanlarıyla Fransa'ya gidiyor. Ve böylece aslında Türkiye'de Batı müziğini hem uygulayacak hem daha çok öğretecek alanlar yaratmış oluyoruz.
Yani onun yer sonuçta Fransa ve o mihenk taşıyla buluştukları noktada orası.
Evet.
Evet. Tam da bunu sormak istiyordum. Şimdi Gate'e gelmek istiyorum. Siz uzun zamandan beri olayı derinlemesine yorumlayan iki insansınız ve sizi daha önce de konuk etmiştik Zeytin Dalı'na. O zaman bambaşka bir kimlikteyiz. Şimdi Session Dio ile birlikteyiz ve bize bambaşka bir ufuk sunuyorsunuz. Onu sormak istiyorum. Neden bu kadar geç kaldı Gate? Yaşanan zorluklar neydi? Albüm işleri nasıl gidiyor bizim ülkemizde? Üstelik çok ilginç bir dönemde çıkardınız bu albümü. Yani tam da ekonomik darboğazın olduğu bir süreçte biraz onları açmanızı rica edeceğim.
Bizim için de çok büyük tecrübe oldu ve aslında başlangıç olarak böyle bir dönem olması birçok şeyi geciktirdi diyebiliriz. Pandemi etkisi aslında, kapanmalar, kapatılmalar. Ülkemizdeki süreç yönetimi yanlışlıkları, tabii kaos ve müziğin özel olarak müziğe karşı alınan pozisyon çok etkiledi. Biz 2019'dan beri aslında repertuarımızı çalışıyoruz. 2020 yılının içerisinde albüm fikrimiz vardı. Ama bütün bu pandemi sürecinde kapanmalarda, salgınla her şeyin durması, aynı zamanda tez yazıyordum ben ve öğretmenlik var, online derslere alışma süreci derken
çok zor
çok zor gerçekten ve biz çalışmayı sürdürdük bir şekilde, umutsuzluğa kapılmadık, önce ayrı ayrı sonra bir araya gelerek ve Sonrasında bu senenin başına geldiğimizde baktık ki hiçbir şeyin önü hala görülemiyor. İyileşmiyor. Hatta gün geçtikçe sertleşiyor. Biz de müzik alanında var olmaya çalışan iki kişi olarak umudumuzu kaybetmek istemedik. Ve albüm fikrinin bizi yeniden üretime hızlı bir şekilde dahil edeceğini düşündük. Ve bu şekilde Şubat ayında kaydettik. Edmond devam etsin isterseniz.
Pandeminin başına dönersek aslında bizi her şeyin yanında bir de psikolojimi çok zorladı. Hayatta kalma mücadelesi başladı. Bir salgın var, hastalanmamanız lazım. Bir hedefiniz var ve bu hedef için bir şey yapmak istiyoruz. Ama hastalanırsak yapamama ihtimalimiz çok yüksek gibi bir ihtimal söz konusu. Yani öldürücü bir virüs. İlk defa karşılaşıyoruz ve psikolojik olarak hani evde kalmak, dışarı çıkamamak, hani bu psikoloji içerisinde de bunu yapabilmek aslında şeydi bizim için. Yani hayatta kalmanın aslında başarısı olarak atletmek istiyorum bunu.
Değil mi? Zen, cesur adım. Evet.
Evet. Sonrasında biz tarihi, yani kendi kafamızda hani şartlar uyarsa yapabileceğimiz tarihi belirledikten sonra aslında daha da fazla bir motivasyon oldu bu bizim için. Gerçekten bir şey başarmanın vermiş olduğu hem bir heyecan hem istek, bir tamamen aslında buna yoğunlaşmış bir durumdaydı. İki gün sürdü aslında kaydımız. Maddi durumlar bu kadara şey yapabildi ve çok kısa bir sürede tamamen oraya odaklanarak, tek bir şeye odaklanarak onu başarma isteğiyle aslında tamamen bizim için kayıt sırası da bir psikolojik savaştı. Özellikle benim için. Sonrasında gerçekten çok böyle içimize sinen, kendi dilimizi oluşturabildiğimizi düşündüğümüz, kendi inancımız tabii, yani dinleyenler onların takdiri ama biz kendimizi dinlerken gerçekten bir yorum oluşturabildiğimizi düşünüyorum açıkçası.
Evet.
Sonrasında tabii yine kapanmalar, yeni yeni fikirler derken bu süreç biraz daha uzadı planladığımızdan, yani yaza kadar geldi. Öncesinde aslında planlıyorduk. Ama yine ülkemizin şartları, yönetimin yapmış oldukları derken bugüne kadar geldik.
YouTube'a yüklediniz değil mi? Sizi dinleyebileceğiz oradan, hem de izleyebileceğiz.
YouTube'da hem klibimiz var hem albümümüzün albümümüzde çaldığımız eserlerin her bir bölümünü bulabilirsiniz. Spotify'da aynı şekilde bulabilirsiniz. Onun dışında kullanılan bütün Shazam dahil mesela, hani örnek vermek gerekirse en uç müzik programı dersek orada bile dinlenebilecek durumda şu anda albümümüz.
Peki, hem Edmond hem İdil'e sorum olsun bu. Serde öğretmenlik de var, ikiniz de biliyorum. Eğitimciliğinizi de biliyorum, özellikle Edmond'u. Şimdi genç müzisyenlere, klasik müzikle ilgilenen gençlere neler önerirsiniz? O çetrefil yolu da düşünerek lütfen, hani o samimiyetinize de inanıyorum. Ne türde zorluklarla karşılaşacaklar ve bunu nasıl üstünden gelecekler, nasıl üstesinden gelecekler bu arkadaşlarımız, gelebilirler?
Öncelikle ben bir duruşun olmasını çok önemsiyorum. Sanatla ilgili herhangi bir alanda, alan için de geçerli, müzik için de böyle. Müziği salt müzik olarak, eğlence aracı olarak ya da hoşça vakit geçirme unsuru, fon müziği ya da ana akımda gördüğümüz o katarsis etkisinin karşısında durmak bizim için hem bireysel hem de duyu olarak çok önemli. Dolayısıyla anlam, sorgulama, kendinizi ifade etme biçiminin, arayışının peşinde olmak ve bu noktada da orada çok sağlam durabilmeniz çok önemli. Çünkü ne yazık ki özellikle bizim ülkede ne hocalarınız, ne toplumdaki mecralar, mekanlar çok da size böyle kapılarını açıp beklemiyor. Ve takdir görmek, görmekte görmeyi, göstermeyi çok iyi bilemiyoruz sanırım. Onu gördük biz. Ama diğer taraftan da bu albüm sürecinde karşılaştığımız, çalıştığımız insanlar, mekanlar bize çok güzel yaklaştılar. Çok güzel insanlarla tanıştık. Bu da diğer taraftan başka türlü insanların, başka türlü ilişki biçimlerinin de var olduğunu bize gösterdi. Genç müzisyenlere ancak şunu söyleyebilirim, yine Zen'e bağlayarak. Yol öğretilemez bir şey. Yani keşfetmemiz gerekiyor kendimiz. Ve cesurca o yolda ne olursa olsun durabilmemiz gerekiyor. Tabii bizim gibi bir ülkede maddi kaygılar belli bir yaştan sonra ayaklarımız üstünde durmamız için çok önemli olsa da onu bir kenara bırakacak kadar sevip peşinden gitmeniz çok önemli. Ve kendinize geçmişte, kendilerine diyeyim, geçmişte akıntıya karşı yüzmüş sanatçıları, müzisyenleri referans almaları, güç sağlamaları açısından çok önemli. Ben mesela şu an bile karşımda çalışma masamda sevdiğim ve onların bakışı, karşı duruşu, yaptıklarına değer verdiğim müzisyenleri görüyorum. Her gün onlardan besleniyorum ve bu şekilde devam edebilme gücü buluyorum. Onlara da bunu önerebilirim nacizane. Ve tabii ki çok zor ama ürettiğiniz zaman bütün o zorluk, o piyanonun başına geçtiğiniz zaman ya da insanlarla buluştuğunuz zaman gerçekten siliniyor. O yüzden biraz korkusuz olsunlar ve devam etsinler, paylaşmaya devam etsinler. Sadece birbirimizi daha çok desteklememiz, üretimlerimiz hakkında konuşmamız, tartışmamız, özellikle birbirimizi geliştirecek nitelikte eleştirmemiz çok önemli. Bunlar eksik. Bunları yaparak daha çok küçük yaşta, ben çocuklarla da hep soru cevap şeklinde yargılarda bulunmak yerine onların düşünmesini teşvik etmeye çalışıyorum. Ve her aşamada, müziğin her aşamasında bu tavrı benimsemelerini nacizane söyleyebilirim.
Çok önemli noktalar. Edvan, senin söyleyeceklerin var mı?
İdil çok bir şey bırakmadı bana aslında. şunu söyleyebilirim. İdil'in söylediklerine ek, yani tamamen İdil'e katılmakla birlikte toplumumuzda var olan bu tüketim çılgınlığına üretirken kapılmamaları, yani bu kaygıyla yapmamaları. Günümüzde de yani şu anda da görüyoruz. Devamlı bir bu tüketimi şöyle açabilirim açıkçası. Sadece bir tane yaptım, dinlensin. Ben buradan bir şey kazanayım. Hani bu kaygı değil. Biraz bütünlüklü olmak, sorgulayıcı olmak, sevdiğiniz müziği bile sorgulamanız gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Bu sorgulamayla birlikte aslında kendinize bir ne yapmak istiyorum, ne hangi alanda var olmak istiyorum, hangi müzikle var olmak istiyorum sonucuna varılabilir diye düşünüyorum. O yüzden biraz da burayı da düşünürken aynı zamanda çok daha fazla sorgulama ve bazı şeyleri, bazı kaygıları bir kenarda bırakmak gerekiyor.
Evet, ki siz bunu başardınız ve devam edeceksiniz. Bundan da eminim. Yolunuz açık olsun diyorum arkadaşlar.
Çok teşekkür ederiz.
Var olun. Bir bayram gününde zeytin dalına zaman ayırdınız. Gerçekten elleriniz özellikle dert görmesin.
Tam kelimenin manası oldu.
Tamam. Evet. Elleriniz dert görmesin. Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiniz.
Her zaman.
Bize
Başka projeler de var biliyorsunuz. Onları daha sonra duyuracağım.
Çok teşekkür ederiz. Kendimizi ifade etme şansını bize verdiğiniz için. Bu aşamada bizim için bu çok önemli. Çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Edmond, sen bir şey söyleyecektin galiba.
Bu alanı bize yarattığınız için, açtığınız için gerçekten size ne kadar teşekkür etsek azdır demek istiyorum.
Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Kendinize dikkat edin.
Çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. İyi bayramlar.
İyi bayramlar.
İyi bayramlar herkese.
Sağ olun. Evet, Zeytin Dalı bugün Başak İdil Özen ve Edmond Sharon Session Duosu ile yepyeni bir anlam kazandı. Çok güzel şeyler söylediler. Özellikle de gençlere söyledikleri çok kıymetliydi. Yol öğretilemez dediler. Evet, yolda gitmek lazım kesin kes. Programı onların yorumlarıyla açtık ve yorumlarıyla bitiriyoruz efendim. Hepinize Zeytin Dalı'ndan iyi bayramlar diliyoruz. Rejide bugün sevgili Rabia İknur Paşa ve Büşra Uygun var. Ayrıca Medine Hanım'a da sevgilerimi iletiyorum. Bugün onun çayını içemedim ama haftaya veya ondan sonraki haftaya mutlaka içeceğim. Hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.